Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi? Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamdır. Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 İsven 1400, Hicri Kameri 23 Recep 1443 ve Miladi Takvimle 25 Şubat 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nur'a giden yol ve Umut Işığı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ve Viyana nükleer müzakerelerini görüştüler. Şemhani, Ukrayna'daki kriz bir ders olabilir dedi. Putin, Rusya'nın kendini savunmaktan başka seçeneğinin olmadığını söyledi. Amerikan Başkanı Biden'dan Rusya'ya yaptırım açıklaması geldi. İran İstihbarat Bakanı düşmanların İslam Cumhuriyeti'ne saldırmaya çalıştıklarını dile getirdi. Çin'in Viyana'daki temsilcisi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısının Tahran'a dönüşü müzakerelerin ilerleyişinin iyi bir işaretidir dedi. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda Ukrayna ve Viyana'daki nükleer müzakereleri görüştüler. Kremlin basın ofisinden yapılan açıklamada İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde Viyana görüşmeleri ve Ukrayna'daki son durum ele alındı denildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün akşam Seyit İbrahim Reisi ile yaptığı röportajda Donbas Cumhuriyeti'nde yaşayanları uluslararası hukuka ve Rusya'nın dostluk ve işbirliği anlaşmalarındaki taahhütlerine uygun olarak savunmak için özel bir askeri operasyon başlatma kararı üzerine Ukrayna'daki durum hakkında bilgi verdi. Kremlin'den yapılan açıklamada İran Cumhurbaşkanı'nın Rusya'nın Amerika ve NATO'nun istikrarsızlaştırma ilamları konusundaki güvenlik endişelerini anlaşılır bulduğu belirtildi. Reisi ve Putin, İran'ın nükleer programına ilişkin kapsamlı ortak eylem planı sürdürmek ve tam olarak uygulamak için diplomatik çabaları da ele aldılar. Bu bağlamda Viyana müzakere sürecinde nihai bir anlaşmaya varılmasının bölgesel istikrar ve güvenliğin korunmasına yardımcı olacağı kaydedildi. Kremlin'in açıklamasının sonunda İran ve Rusya Cumhurbaşkanları 19. Ocak'ta Moskova'da yapılan zirvenin ardından çeşitli düzeylerde ikili işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yenilediler.
İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Twitter mesajında Batılıların Ukrayna'daki krizden ders çıkarmaları gerektiğini söyledi. Ali Şemhani tweette şunları yazdı. Avrupa'nın en doğusundaki kriz sebebiyle finansal piyasaların çöküşü ve enerji fiyatlarındaki keskin artış, Doğu Yarımküre'de her türlü istikrarsızlığın ve güvensizliğin Batı çıkarlarına ciddi zararlar vereceğini göstermiştir. Şemhani ayrıca Ukrayna krizinin bir ders olabileceğini de söyledi. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da attığı bir Twitter mesajında Ukrayna krizinin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'nun kışkırtıcı eylemlerinden kaynaklandığını yazdı. Emir Abdullahyan savaşa başvurmanın Ukrayna krizinin çözümü olmadığını belirterek ateşkesin siyasi ve demokratik çözüme odaklanmanın bir zorunluluk olduğunu bildirdi.
Rusya Cumhurbaşkanı Putin, Doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesinde özel askeri operasyonlara izin verme kararını açıklayan bir bildiride Rusya'nın kendini savunmaktan başka seçeneği olmadığını söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna doğusunda özel operasyonlara izin verme kararıyla ilgili şunları kaydetti. Güvenlik riskleri başka yollarla karşılık verilmesi imkansız olacak şekilde oluşturuldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Ukrayna'daki operasyonun savaşın başlangıcı değil, küresel bir savaşı önleme girişimi olduğunu bildirdi. Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Perşembe günü Rusya 24 televizyonuna verdiği demeçte, Rusya'nın askeri operasyon sırasında Ukrayna ordusunu imha etme bir hedef olarak takip etmediğini, Moskova'nın Ukrayna'nın askeri yeteneklerini etkisiz hale getirmeyi hedeflediğini söyledi. Üst düzey Kremlin yetkilisi şunları kaydetti. Ukrayna'daki bu askeri operasyon, diğer ülkelerin çabaları ve yardımları da dahil olmak üzere son zamanlarda geliştirilen Ukrayna'nın askeri kapasitesini gerçekten yok etmek için yürütülüyor. Daha önce Rusya Cumhurbaşkanı olası bir kan dökülmesinden Ukrayna hükümetinin sorumlu olacağını vurgulamıştı.
Rusya ordusunun Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi devam ederken ülke çapında genel seferberlik ilan eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıların ilk gününde asker ve sivil 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'e aşkın yaralı olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırı sonrası ilk açıklamasında güvenlik riskleri o kadar yüksekti ki başka şansımız yoktu derken, Rusya'nın dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ettiğini ve bu sisteme zarar vermeyi planlamadığını söyledi. Kiev yönetimi operasyonun başladığı andan beri Rusya'nın Ukrayna topraklarına 200'den fazla saldırı düzenlediğini duyurdu. Rusya 3 koldan saldırı halinde Ukrayna topraklarında ilerlemesini sürdürmekte. Putin saldırı sonrası ilk açıklamasında Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek şu anda oranlar alınması gereken tedbirlerdi. Başka şans yoktu. Tüm denemelerimiz boşa çıktı. Rusya için güvenlik riskleri o kadar yüksekti ki başka şansımız kalmadı dedi. Rusya'nın talepleri konusunda ilerleme sağlamamasına kendisinin de şaşırdığını anlatan Putin, güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerlemedik, nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık diye konuştu. Putin, dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam edeceklerini de vurgulayarak, Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini açıkladı. Zelenski Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun ülkenin neredeyse tamamını korumayı başardığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Koroshenko, Rus ordusunun 74 Ukrayna askeri tesisini imha ettiğini söyledi. İran'ın RIA Novosti'den alıntı yaptığı habere göre Rusya, Ukrayna'nın 11 havaalanı, 3 Ukrayna Deniz Komuta Merkezi ve üssü ve 18 S-300 hava savunma radar istasyonu dahil olmak üzere Ukrayna'daki 74 askeri tesisinin dün gece vurulduğu ve artık devre dışı bırakıldığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ise tüm Ukraynalı subaylara, as subaylara ve askerlere saygıyla muamele edilmesi emrini verdi. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rusya sınırında görev yapan tüm Ukraynalı sınır muhafızlarının sınır karakollarını terk ettiğini ve birçoğunun Rusya'ya katıldığını duyurdu. Rusya'nın devlete ait Kanal 2 televizyonu, Rusya Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre Donbas bölgesinde yaklaşık 440 Ukrayna askerinin silahlarını bırakıp teslim olduğunu bildirdi. Ukrayna ordusunun Donbas'ta konuşulan 53. Tuvayi'nin birçok üyesinin teslim olduğu veya kaçtığı da söyleniyor. Rusya Devlet Başkanı geçen pazartesi günü yaptığı bir konuşmada olası bir kan dökülmesinden Ukrayna hükümetinin sorumlu olacağını söylemişti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlar başlatması sebebiyle Ukrayna'nın nükleer tesislerine gelebilecek olası hasar konusundaki endişelerini dile getirdi. Grossi dün, Ukrayna'daki durumu ciddiyetle takip ettiklerini, ülkenin nükleer tesislerini tehlikeye atacak herhangi bir eylemden kaçınmak için azami itidal çağrısında bulunduğunu söyledi. Grossi görevine uygun olarak ajansın özellikle nükleer santrallerin ve nükleer enerjiyle ilgili diğer tesislerin güvenliğine odaklanarak Ukrayna'daki gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. Ukrayna'nın güneyindeki Kherson kenti resmi idaresine yapılan açıklamada ise bölgenin artık Ukrayna'nın kontrolü altında olmadığı belirtildi. Ukraynalı yetkililer liman şehri Mariupol'un da ağır ateş altında olduğunu, bölgede yüzlerce patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danılmanı Mikhail Podolyak ise Çernobil nükleer santralinin Rusya ordusu tarafından ele geçirildiğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini konuştu. Elize Sarayı ve Kremlin Perşembe akşamı Rus ve Fransız liderlerin Ukrayna'daki savaş hakkında bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Ukrayna'yı gerçekleştirdikleri askeri operasyon konusunda Macron'a bilgi verdi. Görüşmenin ciddi ve açık bir havada geçtiğine işaret edilen açıklamada Putin, özel bir askeri harekatın yapılmasına ilişkin nedenleri ve koşulları kapsamlı bir şekilde açıkladığı ifadesine yer verildi. Macron ise Putin'den saldırının derhal durdurulmasını talep etti. Macron, Putin'den önce Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmüştü.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyerek savaşı seçtiğini ve sonuçlarına katlanacağını belirterek ağırlıklı olarak Rus bankacılık sistemini ve ekonomisini hedef alan yaptırımları açıkladı. Biden, Putin'in Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyerek savaşı seçmesini sert dille eleştirdi. Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Rus askeri kuvvetlerinin herhangi bir gerekçe ve gereklilik olmaksızın Ukrayna'ya yönelik zalimce bir saldırıya girişini belirten Biden, aylardır uyardıkları şekilde Rusya'nın Ukrayna hakkında yalan iddialarda bulunarak operasyonu başlattığını kaydetti. Aralarında ülkenin en büyük ikinci bankası VTB'nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini duyuran Biden, bu bankaları toplamda 1 trilyon dolarlık varlıklarını da dondurduklarını aktardı. Biden, NATO'nun şu anda nerede ve ne zaman gerek olursa oraya asker gönderme kapasitesi olduğunu belirterek, şimdi NATO'nun Rusya'ya karşılığının bir parçası olarak Almanya'ya ek asker göndermesini onaylıyorum dedi. Biden, Putin'e doğrudan yaptırım uygulamanın masada olduğunu ancak şu anda böyle bir adım atmayacaklarını bildirdi.
Amerikan yönetimi Rusya'nın Amerikalı diplomatı sınır dışı etmesine karşılık Rusya'nın Washington Büyükelçiliği müsteşarını sınır dışı etme kararı aldı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın ay başında Amerika'nın Moskova Büyükelçisi Yardımcısı Bart Gorman'ı sınır dışı etmesine karşılık verdiklerini duyurdu. Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nde 2 numaralı isim konumundaki Büyükelçilik Müsteşarı Sergey Trapelkov'u sınır dışı edeceklerini kaydeden yetkili bu kararın Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon ile ilişkili olmadığını da sözlerine ekledi.
Uluslararası Para Fonu Başkanı Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının bölge ve dünya için önemli bir ekonomik risk oluşturduğunu söyledi. Uluslararası Para Fonu Başkanı Twitter mesajında Ukrayna'da neler olduğu konusundaki endişelerini dile getirerek şunları yazdı. Bu durum bölge ve dünya ekonomisini tehdit eden tehlikeleri arttırmıştır. Uluslararası Para Fonu Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun petrol fiyatlarını varil başına 105 doların üzerine çıkarması ve Avrupa'da buğday fiyatları için yeni bir rekor kırması sebebiyle Ukrayna krizinin geniş kapsamlı sonuçlarına karşı uyarıda bulunuyor. Küresel petrol standardı olan Brent ham petrolün fiyatı Ağustos 2014'ten bu yana ilk kez varil başına 105 doların üzerine çıktı.
Tahran Eyaleti Başsavcısı ile İnsan Hakları Genel Merkez Sekreteri arasında yapılan ortak toplantıda terörist grupların ve ülkelerin İranlıların 22 alanda haklarını ihlaller incelendi. Tahran Eyaleti Başyargıcı Ali El-Kazim Ehdün, İnsan Hakları Genel Merkez Sekreteri ve Yargı Kurumu'nun Uluslararası İşler Yardımcısı Kazım Garibabadi ile bir araya geldi. Görüşmede farklı departmanlar arasında koordinasyon ve planlama ihtiyacı vurgulanırken, uluslararası olarak İran ve İranlıların haklarının başka ülkeler veya terör grupları tarafından ihlal edilmesi incelendi.
İran İstihbarat Bakanı düşmanların çeşitli komplolarla İran İslam Cumhuriyeti sistemine saldırmaya çalıştığını söyledi. İran İstihbarat Bakanı Seyit İsmail Hatip dün yaptığı açıklamada düşmanların her gün İslam Cumhuriyeti'ne karşı yeni bir oyun ve komplo ile ortaya çıktığını belirterek İslam düzeni olduğu sürece emperyalizmin, sömürgecilerin ve fitnecilerin düşmanlığı da devam edecek dedi. İran İstihbarat Bakanı yaptırımlar, geçim sıkıntısı, empoze edilen savaş ve Amerika'nın ve Kudüs'teki işgalci rejimin İran halkına yönelik düşmanca eylemleri, düşmanların İslami sisteme karşı düşmanca eylemlerinin yalnızca küçük örnekleridir dedi.
Viyana'daki Çin heyeti İran'ın baş müzakerecisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakırkeli'nin Tahran'a dönüşünü müzakerelerdeki ilerlemenin iyi bir işareti olarak nitelendirdi. İran kıdemli müzakerecisi ve Dışişleri Siyasi Bakan Yardımcısı Ali Bakırkeli'ni çarşamba gecesi görüşmeler sırasında olan trafik çerçevesinde Tahran'a kısa bir ziyarette bulundu. İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların kaldırılması ve Washington'un Avusturya'nın başkenti Viyana'daki anlaşmaya geri dönmesi amacıyla Amerika'nın dolaylı mevcudiyetiyle İran ile nükleer anlaşmanın diğer taraflar arasındaki 8. tur müzakereler sürüyor. Haberler müzakerelerin önemli ölçüde ilerlediğini ve iki tarafın başarıya her zamankinden daha yakın olduğunu gösteriyor.
İran'ın Nora Korona aşı projesinin bilim direktörü Nora İran aşısının gönüllüler üzerine başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu. Nora Korona aşısı projesinin bilim direktörü Cafer Süleyman konuyla ilgili şöyle dedi. Nora Korona aşısının klinik denemesinin 3. aşamasının sonuçları gönüllülerdeki antikor seviyesinin 15-20 kat arttığını gösterdi.
Türkiye'de son 24 saatte 455.201 COVID-19 testi yapıldı. 79.708 kişinin testi pozitif çıktı ve 281 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 94.413 oldu.
Ve son haberimiz, terör rejimi İsrail'in bazı güvenlik yetkilileri Suriye'deki savaşın fiilen bittiğini ve Suriye Cumhurbaşkanı'nın yeni bir Suriye kurmayı başladığını itiraf ettiler. İbranice yayınlanan Hares gazetesinde askeri ilişkiler uzmanı Amos Harail, Suriye'ye karşı küresel komplonun başlamasının 11. yıl dönümü vesilesiyle Suriye'deki durumu inceleyerek şöyle dedi. 2022'nin başlamasıyla birlikte Suriye'deki savaş fiilen sona erdi ve oyunun tüm kuralları değişti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad gözlerimizin önünde yeni ve gelişmiş Suriye'yi tasarlıyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın insan haklarını araçsal olarak kullanılmasına karşı çıkması etrafında. İran Yargı Erkeği İnsan Hakları Dairesi Başkanı ve Çin ile Rusya'nın Tahran'daki büyükelçileri ülkelere karşı insan hakları araçlarının kullanılmasını eleştirdi. Rusya Büyükelçisi Levan Jagaryan ve Çin'in İran Büyükelçisi Hua ile İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası İşlerden Sorumlu Yargı Erkeği Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Dairesi Sekreteri Kazım Garip Abadi ile yaptığı görüşmelerde insan hakları araçlarının ülkelere karşı kullanılması kınandı. Ve buna karşı ikili düzeyde ve uluslararası insan hakları kuruluşları düzeyinde ortak istişarelerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi gereğinin altı çizildi. Öneriyi memnuniyetle karşılayan Rus Büyükelçisi İran'a karşı insan hakları kararlarına karşı çıktı. Bu alandaki İran karşıtı eylemlere karşı devam eden muhalefeti vurguladı. Çin Büyükelçisi de siyasi ve uluslararası gelişmelerin Pekin'in Tahran'la ilişkileri geliştirme konusundaki siyasi iradesini asla etkilemeyeceğini söyledi. Batı'nın insan hakları ihlalleri bahanesiyle İran'ın iç işlerine müdahalesini kınadı. Bu görüşmelerde 3 ülke yetkilileri insan hakları araçlarının ülkelere karşı kullanılmasına karşı çıkarken insan hakları alanında ikili düzeyde ve uluslararası kuruluşlarda ortak istişarelerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi gereğini vurguladılar. Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki Batı bloğu insan hakları konusunda kara sicile sahip en büyük insan hakları ihlalcilerinden olsalar da insan haklarını kullanmak için her zaman halkların ve dünya kamuoyunun tepkisinden kaçmak için diğer ülkeleri ve muhalefet ülkelerini sorguluyorlar. İran, Rusya ve Çin şu anda Batı'nın insan hakları iddialarının diğer tüm ülkelerden daha fazla hedefi durumundalar. Batı'nın lideri ve dünya polisi olarak özgürlük ve insan haklarının sözde savunucusu olan Amerika, propaganda bahanesiyle her yıl diğer ülkelerdeki insan hakları durumuna ilişkin ayrıntılı, temelsiz bir rapor yayınlayarak özellikle Amerika'daki rakiplerini ve düşmanlarını hedef alıyor ve bunu siyasi araç olarak kullanmak istiyor.
Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en büyük insan hakları ihlalcisi iken bu durum devam ediyor. Rus siyaset uzmanı Andranik Migranyan'a göre Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki birçok ülkeden daha fazla insan haklarını ihlal ediyor ve bu ülkedeki insan hakları durumu hakkında kimsenin yorum yapmasına izin vermiyor. Amerikan hükümetinin Amerika'daki insan hakları, bireysel ve sosyal hak ve özgürlüklerin ve medeni hakların korunması konusundaki sloganlarına rağmen Amerikan hükümeti yerli halklara, azınlıklara şiddet içeren insanlık dışı ve ayrımcı muamelede dahil olmak üzere çeşitli konularda muameleler yapıyor. Sığınmacılara yönelik insanlık dışı muamele, çocukların ebeveynlerinden ayrılması da dahil olmak üzere Amerikan polisinin beyaz olmayan insanlara yönelik yaygın şiddeti, mahkumlara yönelik kötü muameleler, mahremiyetin ihlali ve daha fazlası Washington'un yanlış insan hakları iddialarını yansıtıyor. Bu konuda belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise Batılı ülkelerin müttefikleri ve ortaklarından insan hakları durumuna pek dikkat edilmemesi ve eleştirilseler bile bunların sadece yüzeysel eleştirilerden ibaret olup pratik bir etkisi olmadığıdır. Bunun bir örneği 7 yıllık savaşta binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan Suudi Koalisyonu'nun Yemen'in mazlum ve mağdur halkına yönelik insanlık dışı eylemlerini Batı'nın ihmal etmesidir. Amerikan Başkanı Joe Biden iddialar çerçevesinde Suudilere baskı yapma sözü vermiş olsa da başta Amerika'nın siyasi, ekonomik ve güvenlik çıkarları doğrultusunda önceki sloganlarını unutmuş, Suudi Arabistan ile yakın ilişkiler kurmuştu. Suudi rejimine hatta silah satışını bile yeniden başlatmıştır. Öte yandan Biden hükümeti çeşitli bahanelerle İran, Çin ve Rusya'yı defalarca insan hakları ihlalleriyle suçlamış ve bu konuda psikolojik ve propaganda savaşı yürütmüştür.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Türkmenistan ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Hazar Zirvesi hususundaki istişareleri etrafında. Hazar Denizi Sözleşmesi'nin uygulanması konusu Hazar'a kıyısı olan devletler tarafından beğenilmemeye devam ederken, 5 Hazar kıyı devletinin liderleri Aşgabat'ta ortak bir toplantıya hazırlanıyor. Bilim adamları şimdiye kadar Hazar Denizi'nde en az 130 balık türü tespit ettiler. Bu balıkların tümü önemli bir ekonomik yüke ve ağırlığa sahip. Aynı zamanda Hazar Denizi, dünya havyar balığı türlerinin %90'ının yaşam alanı ve yatağı olarak kabul edilir. Ancak Hazar'a kıyısı olan devletlerin gündeminde petrol ve doğalgaz arama ve çıkarma konusunun yer aldığı bir dönemde Hazar Denizi'nin bol miktarda balık rezervine sahip olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu rezervlerin değerinin 500 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Hazar'a kıyısı olan devletlerin mevcut bağlamda bölgedeki petrol rezervlerinin önümüzdeki 30 ila 50 yıl içinde tükeneceğini her zaman akıllarda tutmak gerekir. Ancak çevre düzenlemelerine uyulursa ve bu su alanı ve havzasının balık stokları korunursa Hazar'a kıyısı olan ülkeler bu kaynakları binlerce yıl kullanabilirler. Buna rağmen ana petrol ve doğalgaz kaynakları sayılan Hazar Denizi'nde bulunan kıyı devletleri, özellikle Kazakistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu hususa hiç aldırış etmediği, sanki bu konudan habersiz oldukları söylenebilir. Daha fazla kar elde etmek için kıyı devletlerinin liderleri çok uluslu şirketlerle yaptıkları sözleşmelerde çevre sorunlarına fazla dikkat etmiyorlar. Aslında bu ülkeler kısa vadeli çıkarlarını bölge milletlerinin uzun vadeli çıkarlarına tercih ediyorlar. Elbette bu konuda batılı çok uluslu şirketlerin rolü göz ardı edilmemelidir.
Bu bağlamda Kazakistan'daki çevreciler birkaç yıldır Hazar Denizi'ndeki fosil enerji rezervlerinin sömürülmesi konusundaki endişelerini dile getiriyorlar. Aslında Hazar Denizi'ndeki enerji kaynaklarının işletilmesi konusu bu havzada çevre sorunlarının ihmal edilmesine neden olmuştur. Hazar'a kıyısı olan devletlerin liderleri 2003 yılında Tahran'da ilk Hazar Denizi Çevre Sözleşmesi'ni imzalarken aslında bu havza için yeni bir yasal rejiminin formüle edilmesinde ilk adımı attılar. Ancak Hazar enerji kaynaklarının sömürülmesiyle birlikte kıyı ülkelerinin ve çevrecilerin endişeleri her geçen gün artıyor. Kazakistan'ın Almaty kentindeki Kazakoloji Bilimsel Uygulamalı Merkezi'nde uzman olan Kamili Nasırova bu konuda şunları kaydetti. Bugün dünyanın hiçbir ülkesinde %100 çevre güvenliğini garanti edebilecek bir petrol çıkarma teknolojisi yoktur. Ve denizden petrol çıkarırken sömürülen petrolün en az %0.1'i deniz suyu döngüsüne giriyor. Bu arada Kazakistan'ın çevre uzmanları şöyle düşünüyor. Kapalı bir deniz olan Hazar Denizi için bu seyirdeki kirlilik bile birçok çevre sorununa neden olabiliyor. Bu durumda Hazar'a kıyısı olan devletlerin yetkilileri yeni bir zirve turu düzenlemek ve Hazar Denizi'nin yeni yasal rejimini tartışmak için bir araya gelecek ve birbirleriyle istişare edecekler. Bu bağlamda Türkmenistan ve Rusya Dışişleri Bakanlarının görüşmesinde iki taraf Hazar'a kıyısı olan devletlerin zirvesi ve ikili ilişkileri, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukun ilke ve standartları, iyi komşuluk ve iyi komşuluk ilkesini ele aldı. Taraflar arasında karşılıklı anlayış, Hazar Denizi'nin barışçıl amaçlarla kullanılması ve kaynaklarının ilkeli, basiretli ve akıllıca yönetilmesi vurgusu bu 5 ülkenin yetkilileri tarafından imzalanan bir metin çerçevesinde 12 Ağustos 2018 tarihinde mutabık kılınmıştır. Hazar Denizi'nin yeni hukuki rejimi sözleşmesi başlığı Altında bu mutabakat belgesi imzalanmıştı. Hazar liderlerinin bu yıl Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'ta yapacakları toplantıda yeni Hazar hukuk rejiminin bir başka bölümü üzerinde anlaşmaya varmaları bekleniyor. Bu arada Hazar'a kıyısı olan devletlerin liderleri hala çevresel hususlara fazla dikkat etmiyorlar. Bu şartlara Hazar Denizi'nin yeni yasal rejimine ilişkin anlaşmanın imzalanmasını, ileride kıyı devletleri birbirleriyle olan sorunlarını daha da ağırlaştırabileceği açıktır. Kıyı ülkelerin yetkililerinin Hazar Denizi'nin çevresine daha fazla dikkat etmeleri ve gelecek nesilleri bu ilahi nimetten mahrum bırakmamaları bekleniyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi, 6 İsven 1400 Hicri Kameri, 23 Recep 1443 ve Miladi 25 Şubat 2022 Cuma. ...38 yıl önce bugün Hicri Şemsi, 6 İsven 1362'de Kuhdeşt, Pulluhdar ve Mahabad ve Sakız kentleri Irak savaş uçaklarınca bombalandı. İslam askerlerinin Hayber operasyonunda zafer elde etmeleri ve Irak ordusunun Mecnun adasında yenilmesi ardından Bazı Irak rejimi İran'daki çeşitli kentleri bombalamaya başladı. Bu saldırıda Horramabad ve Burujerd şehirleri 450 hedef alınırken Kuhdeşt, Sakız, Pulluhdar ve Mahabad şehirleri de Irak uçakları tarafından bombalandı. Irak ordusunun İran'daki kentleri vahşice bombalaması neticesinde yaklaşık 50 sivil insan şehit edildi ve 400'den fazla insan da yaralandı. ...38 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 İsven 1362'de İran'da 31. Aşura Tugayı 2. Komutanı Hamid Bakeri Irak'ın İran'a karşı başlattığı zorunlu savaşın 4. yılında şehit düştü. Şehit Bakeri'nin İranlı askerlerin zorunlu 8 yıllık savaşta Irak'a karşı zafer elde edilmesinde büyük katkısı vardı. Bu İranlı cesur asker nihayet Mecnun adasında vuku bulan Hayber operasyonunda şehit edildi. ...144 yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 Recep 1299'da İranlı ünlü fakih ve alim Ayetullah Seyyid Hüseyin Kuhkemere'yi vefat etti. Şeyh Murtaza Ensari gibi kendi döneminin önde gelen alimlerin nezdinde yıllarca dersler alan Ayetullah Seyyid Hüseyin Kuhkemere'yi o dönemde 800'den fazla alim yetiştirdi. İslam aleminin büyük alimi olan Ayetullah Seyyid Hüseyin Kuhkemere'yi ibadet, furuiddin, helal ve haramın hükümleri babında kitaplar ve risaleler kaleme almıştır. ...28 yıl önce bugün 25 Şubat 1994'te Radikal bir Siyonist Ürdün Nehri Batı yakasındaki El Halil kentinde bulunan Hazreti İbrahim Türbesi'nde namaz kılan oruçlu insanları hedef alması sonucunda 29 kişi şehit düştü ve birçokları yaralandı. Bu korkunç katliam Siyonistlerin Müslümanlara karşı kin ve nefretine gözler ürene sererken İslam dünyasının yoğun tepkisiyle de karşılaştı. Arap devletleri korsan rejim İsrail ile gerçekleşmekte olan uzlaşı müzakerelerini bir süreliğine askıya almak zorunda kaldılar. Mübarek Ramazan ayında namaz kılmakta olan onlarca Müslümanın acımasızca ve gaddarca katledilmeleri işgal altındaki Filistin topraklarının istikrarsız ve güvensiz olmasına ve Filistinlilerin soykırımcı İsrail rejimine karşı mücadelenin artmasına neden oldu. ...36 yıl önce bugün 25 Şubat 1986'da Filipinlere müstebit daimi devlet başkanı Ferdinand Marcos ailesiyle birlikte ülkeden kaçtı. 1965'te Filipinler devlet başkanı Ferdinand Marcos batılı devletler özellikle Amerika'nın yoğun destekleriyle ve askeri güçlerden yararlanarak baskıcı tutumu sürdürdü ve 1973'te kendini ülkenin daimi devlet başkanı olarak ilan etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Katar'dan Batı'ya kötü haber. Gaz tedarinde bize güvenmeyin.
Yeni Asya.
Elektrik zamları çiftçiyi de vurdu.
Milli Gazete.
Avrupa Birliği'nden acı itiraf. Putin'in gazına çok fazla bağımlıyız.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 23 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde OHAL kanun hükmünde kararnamelerine yargı denetimi taahhüdü başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tek kişilik ucube yönetimde Türkiye Dünya Demokrasi Endeksinde 167 ülke arasında 110. sırada kusurlu demokrasiler kulvarındaki hibrit demokrasileri, liberal demokrasi endeksinde ise 179 ülke içinde 149. sıraya, otokrat demokrasilere de hatta otoriter rejimlere doğru gerilerken hala karanlıktaki 15 Temmuz hadisesinden sonra 20 Temmuz darbesiyle dayatılan OHAL kanun hükmünde kararnameleri, haksızlıkları ve hukuksuzlukları sürüyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Keza Dünya Adalet Projesi hukukun üstünlüğü endeksinde yargı karşısında hesap verebilir olması, yasaların açık ve anlaşılır olması ve temel hakları koruması açısından Türkiye 2021'de 139 ülke arasında ancak 117. olabilmiş. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD raporuna göre son 10 yılda 36 ülke içinde Türkiye, adalete güvenin en hızlı azaldığı Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında yine sonuncu sıralarda kalıyor. Ayrıca Avrupa Komisyonu raporlarında Ankara'nın Avrupa Birliği müktesebatının üstlenmesine ilişkin taahhütlerinin başında gelen Türkiye'de hukukun üstünlüğü ile yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının bozularak geriye gittiği ciddi endişeleri bildiriliyor. Bu kapsamda Türkiye'de parlamento ve temel kurumların zayıflatılmasından doğan sorunlarla politik çoğulculuğun zayıfladığı, bir partinin 4000 üyesinin hapiste tutulduğu, yüz binlerin hak ihlallerine maruz kaldığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen seçilmiş milletvekilleriyle vatandaşların hapiste tutulduğuna dikkat çekiliyor. Ancak son dönemde bütün hukuksuzluk, haksızlık ve adaletsizliklerin başında OHAL kanun hükmünde kararnamelerin geldiği uyarıları dikkat çekici. Zira yargısız ihraç ve infazlarla yüz binlerin telafisi imkansız haksızlıklara maruz kalması ve OHAL komisyonlu idari yargının yerine ikameli hukuksuzlukların yasallaştırılmasıyla Türkiye'de demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve ifade özgürlüğünü daha da düşürüyor. Üstelik, kanun hükmünde kararnamelerle kamudan ve özel sektörden sorgusuz, sualsiz ihraç edilmesiyle tek kelime savunmaları alınmayan binlerce vatandaşın yargısız infazla yıllardır içeride tutulmasıyla hala neden suçlandıklarını bilmeyen on binlerin yakınları hukukta hiçbir değeri olmayan irtibat ve irtisakla sahte ihbarlarla gizli istihbarat jurnalleriyle haksızlığa uğratılıyor. Bu arada sırf çocuğunu devletçe desteklenen okullara gönderdiği, dönemin başbakanının Likbank'a övgüsüyle alayı valayla açılış kurdelesini kestiği finans kuruluşunda basit bir işlem yaptığı, siyasi iktidarca resmen teşvik ve tavsiye edilen sendikalara üye olduğu, YÖK'e bağlı devlet özel üniversitelerde görev aldığı için on binlerce vatandaş delilsiz suçlanıp cezalandırılırken, aynı okullardan mezun olan iktidardakilere yakın yandaş imtiyazlıların bakan yapılması, üst bürokraside çeşitli kurumların başına getirmesi garabeti sergileniyor.
Tahran Radyosu.
İsfender Korkmaz 23 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde enflasyon nereye gidiyor? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı 21 Aralık'ı döviz kurunda milat olarak açıklıyor. Hükümet kur sorununu çözdük, inşallah enflasyonu tek haneye indireceğiz diyor. Ama anlaşılan odur ki siyasi iktidar ya sorunu okuyamıyor veya seçim paniğiyle algı yaratmaya çalışıyor. Gerçekte hükümetin kendisi sürekli olarak Merkez Bankası ve faize baskı yaptı. Kurlar 18 liraya yükseldi. Eğer Merkez Bankası gösterge faizini %19'da tutmuş olsaydı, dolar kuru 10 liranın altında ve enflasyonda %20'nin altında kalırdı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
21 Aralık'ta dolar kuru 12,20 idi. 21 Şubat'ta yani 2 ay sonra 13,76 oldu. Yani dolar kuru 2 ayda %12,8 oranında arttı. Daha ne kadar artsın? Her ay kur şoku mu yaşayacağız? Herhalde kur şoklarına alıştık. %12,8 oranındaki artışı düşük buluyoruz. Üstelik dolar 13,5 lira seviyesindeyken Merkez Bankası TÜFE bazlı reel kur endeksi 52,89'dur. Bu durumda TL %47 oranında daha düşük değerdedir. Yani endekse göre dolar kurunun 7,14 lira olması gerekiyor. Buna rağmen dolar kurunun 13,76'ya geldiği seviyede kuru çözdük demek, bırakın iktisatçıyı, toplumun aklıyla alay etmektir. Hükümetin bu tavrı toplumda bu iktidar enflasyonu çözemez diye endişe ve panik yaratıyor. İktidara olan güven düşüyor. Öte yandan siyasi iktidarın bu tür algı yaratma zaafları piyasada fiyat davranışlarını bozduğu için fiyat artışları dolara göre belirleniyor. Kurun artacağı beklentisi kur artışının üstünde fiyat artışına neden oluyor. Bu durumu yurt dışı üretici fiyat endeksinden görebiliyoruz. Ocak ayında yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık 3,25 arttı. Oysaki dolar kuru aynı ayda %1,75 arttı. Yıllık yurt dışı üfede yıllık yi üfenin üstünde %96,44 oranında arttı. Özetle ihracatta fiyat artışı dolar kuru artışı üstünde oldu. Yurt dışı üretici fiyatları madencilik, taş ocakçılığı ve imalat sanayisini kapsamaktadır. İhraç edilen malların satış fiyatıdır. Yurt dışı üretici fiyat endeksinde ürünlerin ihracat fiyatları doğrudan sanayi sektöründeki üretici firmalardan alınmaktadır. yurt dışı üretici fiyatları daha yüksek olduğuna göre Türkiye yüksek kurdan dolayı ihracatta rekabet gücünü artıramadı ve bir avantaj sağlayamadı. Üretimde girdi olan enerji fiyatlarındaki artış hem dolar kurundaki artışı hem dünyada enerji fiyatlarının artışı hem de vergilerin yüksek olması nedeniyle yüksek maliyete artışı yaratıyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın 2021'deki bir raporuna göre imalat sanayisinde ithal girdi oranı %44'tür. Yeni bir raporuna göre %28,63'tür. Yeni tahmin yanlıştır. Üretici depoda aynı malı yerine koyamam diye maliyetleri en son kurdan hesaplıyor. Hatta kurlardaki artış beklentisini de maliyetine katıyor. Bu nedenlerle kur artışları maliyetlere daha yüksek oranda yansıyor. Enflasyon artıyor.
Özdeğin Akgüç 23 Şubat tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "Umarız Çaresizlik" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2007-2008 krizi sonrası merkez bankalarının varlık alım programları ucuz negatif reel faizli kredilerle yarattıkları parasal genişlemeyi, pandemi nedeniyle ertelenen tüketim talebi, tedarik sorunları, artan enerji maliyeti eklendiğinde ekonomik açıdan gelişmiş ekonomiler enflasyon sorunu yaşamaya başladılar. Gelişmiş ekonomi merkez bankaları varlık alımı programlarını azaltmanın yanı sıra faiz artışını da öngörmekte, uygulamaktadırlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Merkez bankalarının enflasyonla mücadelede en etkin aracı kısa vadeli faiz oranıdır. Merkez bankaları faizi önce büyük oranda artırarak enflasyonu kontrol altına aldıkça indirebilecekleri gibi faizi azar azar ceste ceste sık aralıklarla da artırabilirler. Herhalde sonuç faizlerin yükselmesi, parasallar almak, kredi bulmanın zorlaşması ve maliyetinin artmasıdır. Kredi değerliliği yatırım yapılmayacak düzeye düşmüş, kredi temerrüt primi yüksek, kırılgan, yönetim güvenirliği zayıf bir ekonominin bu koşullarda uluslararası finansal piyasalardan elverişli koşullu kredi bulması hemen hemen olanaksız. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin Londra piyasasında borç arayışı Osmanlı'nın son dönemlerinde uluslararası piyasalardan borçlanmasını anımsatıyor. Osmanlı'da borcu borçla ödemek, faizi karşılamak için uluslararası piyasalardan borç arıyordu. Dış borç kaynak bulmada güçlüğün, satılacak kamu varlığının tükenmesinin, döviz rezervi olmayışının yarattığı çaresizlik, yönetimi zam yapmaya, iç kaynakları istismara zorluyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Nur'a giden yol. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nur'a giden yol başlıklı programımızın bir başka bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Sohbetimize Kamer suresinin 9 ila 12. ayetlerin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.
Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. Hem de kulumuzun yalancı olduğunda ısrar ederek o delirdi dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine ben yenik düştüm. Bana yardım et diyerek yalvardı. Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. Her iki su takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti. Geçen bölümde inkar edenlerin kıyamet gününde ağır ve korkunç durumlarından söz edildi. Bu ayetler ise münkirlerin fani dünyada cezalarının küçük bir bölümüne işaret ederek şöyle buyurmakta. Hazreti Nuh da diğer peygamberler gibi insanları Allah-u Teala'ya davet etti ve onlara bazı mucizeleri gösterdi. Ancak insanlar hakkı benimsemek istemiyordu ve bu yüzden Hazreti Nuh'u deli ve cinlerin etkisi altında kalan ve aklını kaybeden biri olarak ilan ettiler. Onlar Hazreti Nuh'u taşlayarak öldürmekle tehdit ettiler. Kafirler sürekli Hazreti Nuh aleyhisselamı eziyet ve taciz ederek daveti yolunda türlü engeller çıkardılar. Ve böylece Nuh'un risaletinden el çekmesini ve onları kendi haline bırakmasını istediler. Hal böyle olunca Hazreti Nuh Allah-u Teala'dan ona muhaliflere karşı koyabilmesi için yardım talep etti. Öte yandan Allah da muhaliflere hücceti tamamlamıştı ve hiçbiri hak yoluna geri dönmediği için onlara azabını nazil etti ve korkunç bir sel akarak hepsini yok etti. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. İlahi peygamberleri deli saymak, tarih boyunca atılan iftiralardan biridir. Kötü ve günahkar muhalifler böylece peygamberlerin kişiliğini sorgulamaya çalışmıştır. Mümin insanlar görevlerini yerine getirmeli ve düşmana mağlup olduklarında da hüsrana ve umutsuzluğa kapılmamalıdır. Zira ilahi güç tüm güçlerin üstündedir. İlahi rahmet ve bereket mazharı olan yağmur bazen azap ve ceza aracı olabilir.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, illallah. Muhammedun Resulullah.
Şimdi Kamer suresinin 13 ila 17. ayetlerini dinliyoruz.
وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
Nuh'u da tahtalardan yapılmış, çivilerle çakılmış gemiye bindirdik. İnkar edilmiş olana Nuh'a bir mükafat olmak üzere gemi gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. Andolsun ki onu bir ibret olarak bıraktık. İbret alan yok mudur? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış? Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alsın diye kolaylaştırdık. Ondan öğüt alan yok mu? Hazreti Nuh'un kavmine azap nazil olmadan önce Allah-u Teala peygamberini hayvanları da içine alabilecek ve yok olmalarını önleyebilecek kadar büyük bir gemi inşa etmekle görevlendirdi. Bu emir gelecekte korkunç bir fırtına kopacağı ve yeryüzünü kaplayacağının işaretiydi. Yoksa buna gerek olmazdı. Daha sonra büyük fırtına koptuğunda Nuh'un gemisi ilahi emir üzerine hareket etti ve içindekileri kurtardı. Fakat kafirler tümü suda boğularak helak oldu. Sonunda sular çekilince gemidekiler sağ salim karaya bastı. Fakat ahşap parçaları ve çivilerden ibaret olan geminin kalıntıları ilahi irade üzerine geride kalarak ilahi gücün işareti oldu. Böylece münkirlere de İlahi cezanın ağır olduğu ve peygamberlerin uyarılarını ciddiye almaları gerektiği yönünde uyarı yapıldı. Kuşkusuz bu öykünün Kur'an-ı Kerim'de anlatılması da insanların ibret almaları ve Hakk'a karşı inat etmekten el çekmeleri içindir. Bu ayetlerin sonunda Kur'an-ı Kerim'in gayet kolaylaştırıldığı ifade ediliyor. Buna göre Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri tilavetini kolaylaştırmış ve aynı zamanda güzel hale gelmiştir. Ayetlerin muhtevası da kolayca anlaşılan öyküler ve masallardan ibarettir. Kur'an-ı Kerim kolay olduğu gibi güçlü ve sağlam bir kitaptır. Nitekim kolay olmasına rağmen ayetleri şimdiye kadar hiçbir insan bu ayetlerin benzerini getirememiştir. Bu ayeti kerimelerden de şunları öğrenmekteyiz. Eğer Allah-u Teala irade buyurursa, ahşap parçaları insanı korkunç sellerin ortasında bile korur. Nitekim Hazreti Musa'yı Nil'in azgın dalgaları arasında korudu. Peygamberlerin varlık nimetine nankörlük edenler, dünya ahiret ilahi azapla cezalandırılır. Firavun'un leşi sudan çıkarılıp geriye kaldığı gibi, Nuh gemisinin kalıntıları da gelecek kuşaklara ibret olsun diye geride kaldı. Kur'an-ı Kerim kolay bir kitaptır ama buna karşın hiç kimse bu kitabın benzerini getiremez. Tüm alem el ele verse bile bunu yapamaz. Şimdi Kamer suresinin 18 ila 22. ayetlerine kulak veriyoruz.
Kezzebet adun fe keyfe kâne azâbî ve nudur. İnnâ erselnâ aleyhim rîhan sarsaran fî yevmin ahsin mustemir. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
Ad kavmi peygamberleri Hud'u yalanladı ve azabım ve tehdidim nasılmış gördüler. Biz onların üstüne uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar insanları sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu. Nasılmış benim azabım ve uyarılarım? Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? Nuh kavminin öyküsünden sonra bu ayetler Ad kavminin başına gelenleri anlatıyor. Hazreti Hud, Ad kavmini çok nasihat etti ve çirkin amellerinden el çekmelerini istedi. Ancak kavmi onunla sürekli alay ederek güçlü ve iri yapılı olmaları ile övündü. Gerçekte Hud halkı bir gün korkunç bir fırtına ve kasırganın kopacağını ve onları ve kentlerini yerle bir edeceğini ve iri yapılarını yerden sürükleyen hurma ağacının gövdesi gibi söküp savuracağının aklının ucundan bile geçirmiyordu. Ancak bu korkunç fırtına bir hafta sürdü ve Ad kavminden geriye hiçbir şey kalmadı. Allah-u Teala burada bir kez daha neden geçmiş kavimlerin kaderinden ibret alınmadığını tekrar ediyor. Üstelik Kur'an-ı Kerim'de onların kaderinden ibret almalarını kolaylaştırdığını buyuruyor. Bu ayeti kerimelerden de şunları öğrenmekteyiz. Allah-u Teala peygamberleri göndermek ve insanları uyarmakla hücceti tamamlamıştır. Bu yüzden inatçı insanlar çirkin amellerinin cezasını beklemelidir. Rüzgar da su gibi ilahi iradenin emrindedir. Rüzgar bazen ilahi bereketin simgesi ve bazen günahkarları cezalandırma aracıdır. Yüce Allah'ın iradesiyle rüzgar hem olumlu ve hem yıkıcı etkileri olabilir. Kur'an-ı Kerim tarih kitabı değildir. Fakat insanları hidayete erdirmek üzere geçmiş kavimlerin ve bazı insanların kaderini anlatarak başkalarının ibret almasını ve hakkı tekzip etmekten vazgeçmelerini sağlamaya çalışmıştır. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu arada arzu ederseniz bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya haklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halka dayalı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin 24. bölümüyle beraberiz.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın son özel temsilcisi Ali bin Muhammed Samuri'nin vefatının ardından İmam Mehdi Aleyhisselam'ın Gaybet-i Sura dönemi de sona erdi ve bu tarihten itibaren Gaybet-i Kübra'sı başlamış oldu. Ali bin Muhammed Samuri vefat etmeden önce İmam Mehdi Aleyhisselam'dan bir mektup alarak 6 gün içerisinde vefat edeceği haberini almıştı. Mektubun devamında şu ifadeler yer alıyordu. Kimseyi kendinden sonra halef olarak belirleme. Büyük gaybetimiz başlamıştır. Allahü Teala izin vermeden zuhur gerçekleşmeyecek. Zuhur, gaybetin uzaması, gönüllerin sertleşmesi ve yeryüzünün zulümle dolup taşması ardından olacaktır.
Böylece İmam Zaman Aleyhisselam'ın 69 yıllık sura gaybeti sona ermiş ve 15 Şaban 329'da Ali bin Muhammed Samuri'nin vefatından itibaren İmam Zaman Aleyhisselam'ın gaybeti kübra veya uzun süreli gaybet dönemi başlamış ve şimdiye kadar da devam etmektedir. Bu dönemde İmam Mehdi Aleyhisselam tarafından bir temsilci seçilmediği için dinin belirgin ve alim isimleri şüpheleri ve soruları yanıtlamaya çalışmışlardır. Şer'i olarak ödenecekler olanlar da bu şahıslar tarafından toplanmış ve Müslüman toplumların sorunlarının giderilmesi ve toplumun geliştirilmesi için kullanılmıştır.
Geçen bölümlerde de değindiğimiz gibi İmam Zaman Aleyhisselam'ın gözlerden uzak olması, Allah Resulü ve Ehl-i Beyt'inden nakledilen birçok hadiste ele alınmış ve hatta gaybetin iki dönemde yaşanacağı bile belirtilmiştir. Ehl-i Beyt imamlarının birinci halkası İmam Ali Aleyhisselam bu hususta şöyle buyurmaktadır. Gayb imamımız iki gaybet dönemi yaşayacaktır. Biri öbüründen daha uzun süreli olarak. Gaybeti döneminde sadece sağlam yakin ve marifete sahip olan imamlarına bağlı kalacaklardır. İmam Bakır ve İmam Sadık Aleyhisselam da bu noktayı aydınlatmışlardır.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybeti ve gözlerden ırak olması, insanlar için hazmedilebilir bir hale gelmesi için Masum Ehl-i Beyt imamları bu durumlar hakkında bilgi vermelerinin yanı sıra pratikte de toplumu bu durum için hazırlamaya çalışmışlardır. Geçen bölümlerde de değindiğimiz gibi son Ehl-i Beyt imamları özellikle de İmam Hadi aleyhisselam ve İmam Hasan Askeri aleyhisselam çok az halkla bağlantı kurabilmişler ve daha çok dolaylı olarak vekalet ağları vasıtasıyla işlerine bakabilmişlerdir. Bu geniş çaplı ağ ise Allah Resulü Ehl-i Beyt'inin temsilcilerinden oluşmuş ve İmam Mehdi aleyhisselam döneminde özel temsilcilerin yanında yer alarak insanları zuhur için hazır tutmaya çalışmışlardır. Başka bir ifadeyle 69 yıllık Gaybet-i Sugra dönemde İmam Mehdi aleyhisselam ile insanlar arasındaki bağlar bu ağ sayesinde korunmuştur. Bu dönem Gaybet-i Kübra dönemi için bir hazırlık aşaması olarak değerlendirilmiştir. Yeni koşulda ise İmam Mehdi aleyhisselamın özel bir temsilcisi bulunmamaktadır. Vekalet ağ bile son bulmuş ve İmam Mehdi aleyhisselam ile iletişim tamamen kesilmiştir.
Bu türlü tahminlere rağmen kimi insanlar için İmam Mehdi aleyhisselamı görmemek ve yeni koşullara alışmak zor görünüyordu. Bu yüzden Gaybet-i Sugra döneminin başında insanlar şaşkınlık içerisinde kaldıkları ve hatta kimilerinin sapması gibi Gaybet-i Kübra döneminin başlamasıyla de kimi insanların kafası karıştı. Kimi fırsatçılar ise bu durumu suistimal ederek fitneler çıkarmaya çalıştı.
Tabii ki İmam Mehdi aleyhisselamın Gaybet-i Sugra'sının başından itibaren İmam Mehdi aleyhisselam özel temsilcileri ve diğer bilgili alimler, şüpheciler ve sapkınların sorularını yanıtlayıp 12. Ehl-i Beyt imamının hayatta olduğunu, gaybet dönemini yaşadığını ispatladılar. Gaybetin nedeni hususunda da insanlara aydınlatıcı ve ikna edici cevaplar verildi. Bu cevapların en önemlileri ise rivayetlere ve hikmetlere dayalıydı. Öyle rivayetler ve hikmetler ki sadece Allah-u Teala onlardan haberdardı.
İmam Zaman Aleyhisselam'ın hayatının Abbasi hükümeti tarafından tehlikede olması ve imamın faaliyet alanının açık olmaması İmam Mehdi Aleyhisselam'ın insanların gözünden gizli tutulmasının nedenleri olarak anlatılmıştır. Tabii ki gaybet, ilahi evliyalar açısından yeni bir konu değildir. Kimi peygamberler de bu tür gaybet dönemleri yaşamışlardır. Ancak İmam Mehdi aleyhisselamın gaybetiyle ilgili önemli nokta, halkın Hazreti Mehdi aleyhisselamın lideri ve uzlaşmacı olarak kabul etme kapasitesine sahip olmamalarıdır. İmam Mehdi aleyhisselam öncesinde 11 imam, halkın etkin desteğinin olmaması yüzünden zalim ve baskıcı hükümetler karşısında yalnız bırakılmış ve sonunda da bu zalimler tarafından şehit düşürülmüşlerdir. Allah Resulü'nün aziz torunu İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın içler acısı şehadeti sadece 72 yareniyle gerçekleşmiştir. Bu da insanların ne denli imamlarını yalnız bıraktığını gösteriyor. Bu yüzden İmam Mehdi Aleyhisselam'ın mevcut koşullarda zuhuru sırf şehadetine yol açacaktır. Nitekim Abbasi hükümeti ciddi şekilde imamı şehit düşürmek için onu arıyordu.
İmam Zaman aleyhisselamın insanlar arasında olması ve onlara liderlik etmesi için onların desteğine ihtiyaç duymasından dolayı zuhur ve insanlar ona ihtiyaç duymadan önce gerçekleşmeyecektir. O sırada insanlar gereken fikri ergenlik ve hazırlık seviyesine ulaşmalılar. İnsanlar belalardan ve musibetlerden kurtulmak için, huzurlu ve zulümden arındırılmış bir hayat yaşamak için akıllı, hikmetli, salih ve cesur bir lidere sahip olmaları gerektiğini anlamalılar. Cani gönülden İmam Zaman gibi bir imamın kıyamına hazır olmalılar. Onları ruhsuz ve boş bir dünyadan kurtaran, maneviyat dolu bir dünyaya götüren liderlerini kabul etme hazırlık seviyesine gelmeliler.
Tahran Radyosu.
Ünlü İslam alimlerinden Şeyh Tusi bu hususta şöyle diyor. Gaybetin felsefesi, imamın gereken iktidarın koşullarına sahip olmamasıdır. İnsanlar bu iktidarın koşullarını hazırlamalılar. Hazırlamamaları müddetçe gaybet de sürecektir. Çünkü Allah-u Teala Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın melekler tarafından değil insanlar tarafından güçlendirilmesini istemiştir. İnsanlar arasında da basiretli, takvalı ve bilgili insanlar olmalı ki Allah'ın hücceti zuhur ettiğinde ona yardım etmeye koşsunlar ve ilahi yüce amaçlar uğruna canlarını ve mallarını feda etsinler. Bu tür mühlis ve fedakar insanların olması 313 sayısıyla ilişkilendirilmiştir. Bu sayıdaki insanların İmam Zaman Aleyhisselam'ın asıl destekçileri olduğu belirtilmektedir.
Nutbe duasında İmam Zaman Aleyhisselam'ın pak ecdadının şehadetlerini değinildikten sonra İmam Zaman Aleyhisselam hakkında şöyle buyurmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. Aynel Hasan o aynel Hüseyin ayna ibnaul Hüseyin salihun ba'da salih وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن
Hasan aleyhisselam nerededir? Hüseyin aleyhisselam nerededir? Neredeler sadık olan, liyakatli olanlar? Hak yolunun arkasından gelen hak yolu nerede? Peş peşe gelen seçkinler neredeler? Parlak güneşler ve aylar, yıldızlar neredeler? Din ve ilim temelleri neredeler? Yeryüzü kılavuzlardan ve ilahi ıtret ve soydan boş kalmamak için Allah'ın yeryüzündeki kalıntısı nerede? Zalimlerin köklerini kazıyacak nerede?
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Putin telefonda Ukrayna ve Viyana nükleer müzakerelerine görüştü. İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Ukrayna'daki kriz bir ders olabilir dedi. Putin, Rusya'nın kendini savunmaktan başka seçeneği yoktu açıklamasında bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatında 137 kişi hayatını kaybetti. Fransa, Rusya'nın Ukrayna'ya işgaline derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Amerika, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği müsteşarını sınır dışı ediyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.